Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, geçen hafta Türkiye'den meşhur engellilerden bahsetmiştik. Edebiyattan sanata, bilimden siyasete, yakın tarihten günümüze kadar hızlı hızlı, aslında yarım saatlik süreye sığdıramayacağımız bir hızla bu isimlerin hayat hikayelerinden kısa kesitleri sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Topal Osman, Aşık Veysel, Cemil Meriç, Mithat Enç, Gültekin Yazgan, Kani Karaca, Onur Güntürk'ün ve Lokman Ayva geçen hafta bahsettiğimiz isimlerdi. Bu hafta yine kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım Türkiye'den meşhur engelliler listesinde sırada kimler var? Şafak Pavey ile devam ediyoruz Türkiye'den meşhur engelliler listemize. Şafak Pavey biliyorsunuz CHP engelli milletvekili. Kendisi sonradan engelli olmuş bir isim. 1976 Ankara doğumlu. Annesi tanıdığımız bir isim, gazeteci yazar Ayşe Önal. Şafak Pavey boşanmış olduğu eski eşinin soyadını kullanıyor. Dolayısıyla Şafak Pavey olarak tanısak da Ayşe Önal'ın, gazeteci yazar Ayşe Önal'ın kızı olarak da tanıtmak mümkündür. Zaten her halükarda CHP engelli milletvekili olarak da ismini gerek Türkiye'de ve gerekse yurt dışında duyurmuş bir isim. Peki sonradan engelli olmuş bir isim olarak acaba o süreçte neler yaşadı? Engelli oluş hikayesine bir göz atalım. Şafak Pavey 1994 yılında 17 yaşındayken Ankara'da tanıştığı, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde konuk sanatçı olarak görev yapan müzisyen İngiliz Paul Pavey ile bir yıl sonra, yani 1995 yılında 18 yaşındayken evleniyor. Ardından birlikte İsviçre'ye yerleşiyorlar. Şafak burada hem sinema televizyon öğrenimi görüyor hem de Zürih Çağdaş Tiyatro ve Dans grubunda dans ediyor. 1995'te evleniyor ve 1996'da da o elim kaza gerçekleşiyor. İsviçre'de geçirdiği tren kazası neticesinde sol kolunu ve sol bacağını kaybediyor. Şu an Şafak Pavey sol kol ve sol bacağını protez olarak kullanıyor. Şöyle hızlıca bir geçtik hayat hikayesini, ama 94 yılında Türkiye'de tanışıyorlar İngiliz eşiyle. Ardından bir yıl sonra evleniyorlar, yurt dışına yerleşiyorlar. Yurt dışında bir yandan öğrenim görürken, bir yandan yoğun bir şekilde sanatın içinde yer alırken 1996'da o elim kazanın gerçekleşmesiyle takdir edersiniz ki birden hayatı değişiyor. Evet, sonradan engelli olmak hakikaten zor bir durum. Şöyle bir düşünürseniz, gözlerinizi açtığınız andan itibaren siz bir engelliyseniz hayatınız ona göre şekilleniyor. Ya da siz henüz daha küçük yaştayken, yani o dönemleri daha hatırlamadığınız bir sırada engelli olmuşsanız bir kaza ya da hastalık neticesinde, yine çevrenizdeki insanlar, ebeveynleriniz hayatı size ona göre şekillendirmeye çalışıyorlar. Ama düşünün ki belli bir yaşa gelmişsiniz, 20-30 yıl yaşamışsınız, belki 40 yıl yaşamışsınız ve sonra birden hayatınız değişiyor. Hani yoldayken, yarı yoldayken, hatta araç seyir halindeyken araç değiştirmek gibi bir şey aslında bu durum. Sonradan engelli olmak hakikaten uyum açısından, hayata uyum ve kabul süreci açısından zor bir durum. Ancak Şafak Hanım annesinin de desteğiyle bu sıkıntılı dönemi atlatıyor. Lakin şunları da söylemek lazım. Henüz daha bir yıl önce tanıştığı ve evlendiği, vatanını bırakarak kendisiyle birlikte yurt dışına çıktığı eşi ne yazık ki bu kazanın hemen ardından kendisini terk ediyor. Ve bir yıl sonra da resmen boşanma gerçekleşiyor. Biz işte Şafak Pavey'i boşanmış olduğu ve kendisini terk eden eşinin soyadıyla tanıyoruz. Bu dönemde kendisine destek olan erkek kardeşi ve annesiyle birlikte bir süre yurt dışında yaşamaya devam ediyorlar. Ve o güler yüzüyle, güleç yüzüyle hayata bir şekilde tutunmaya devam ediyor tüm o yıkımlara rağmen Şafak Pavey. Londra'da Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını yine orada tamamlıyor. Milliyetçilik ve etnik kökenler üzerine master yapıyor. Aynı zamanda Şafak Pavey uluslararası işaret diliyle konuşma özelliğine de sahip. Yani uluslararası işaret dilini de biliyor. Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu ve İnsani Yardım Görevlisi olarak çalışıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu ve İnsani Yardım Görevlisi olarak yine Cezayir, Mısır, İran, Lübnan, Suriye ve Cenevre ofislerinde, Orta Avrupa Sözcüsü olarak da Macaristan'da ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nde Sekreterya Başkanı olarak çalışıyor bu dönem içerisinde. Az önce de dediğimiz gibi annesi gazeteci yazar Ayşe Önal ve erkek kardeşi Mehmet Önal'la birlikte bir süre Londra'da yurt dışında yaşamaya devam ediyorlar. Ta ki ne zamana kadar? 2011 seçimlerinde CHP milletvekili adaylığı başladığı ana kadar. İşte o dönemde 2011 yılında Birleşmiş Milletler'deki Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevini bırakarak Türkiye'ye dönüş yapıyor Şafak Pavey. Tabii bu kaza onu sadece engellilerin dünyasıyla tanıştırmıyor. Hayata bakışını da değiştiriyor aslında. Ardından takılan protezleriyle yeni bir hayata başlıyor. Hem kol hem bacak protezi kullanıyor. Yaşadıklarını 13 numaralı Peron isimli kitapta topluyor. Bunun dışında Nereye Gidersem Gökyüzü Benimdir ve Mehdi'yi Beklerken isimli çalışmaları da var. Yani 3 kitaba da imza atmış bir isim. Zürih Üniversitesi'nde, Zürih Üniversite Hastanesi'nde tez konusu oluyor kendi yaşantısı, yaşadıkları, yaşama sevinci, hayata karşı azmi. Bu çalışma aynı zamanda kitap olarak da yayınlanıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 2012 yılındaki Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülünü kazanıyor. Aynı zamanda pek çok belgesel filme de imza atıyor Şafak Pavey. 3 uluslararası ödüle ve 5 de ulusal ödüle de sahiplik yapıyor Şafak Pavey. Sırada yeni bir isim var, Bennur Karaburun. Bennur Karaburun da tıpkı Şafak Pavey gibi engelli bir milletvekili, AK Parti engelli milletvekili olarak tanıyoruz kendisini. Ama öncesinde neler yaşadı, nasıl bir hayat hikayesi var, şöyle kısaca bir hayatına göz gezdirelim Bennur Karaburun'un. Bennur Karaburun 7 yaşından 23 yaşına kadar yüzme dahil pek çok spor alanıyla ilgileniyor. Hatta pek çok Türkiye derecesi kazanıyor. Ardından üniversite hayatı başlıyor kendisi için. Tabii bu dönemde henüz daha engelli değil. Bennur Hanım da tıpkı Şafak Hanım gibi sonradan engelli olmuş bir isim. Uludağ Üniversitesi Tekstil Bölümünden mezun oluyor. Ardından çeşitli firmalarda imalat müdürlüğü ve yöneticilik yapıyor. En son çalıştığı firmada Bursa'da imalat müdürlüğü yaparken kendisine tahsis edilen araçla bir köprüden aşağı uçuyor. İşte hayatının değiştiği nokta, hayatının dönüm noktası. Çünkü o kaza esnasında Bennur Hanım'ın boynu kırılıyor. 5,5 ay yoğun bakımda kalıyor kendisi. Bu esnada boğazında bir delik var ve makineye bağlı olarak yaşayabiliyor. Hatta bu dönemi anlatırken Bennur Karaburun diyor ki, hiç nefes dahi alamıyordum. Eğer o yaşam destek ünitesiyle irtibatım kesilse nefes dahi alamayacak durumdaydım diyor. Ağır bir şekilde, ağır yaralı bir şekilde 5,5 ay yoğun bakımda kalıyor. Ardından yine 8 aya tamamlayacak şekilde bir hastane süreci, tedavi süreci devam ediyor ve 8 ayın neticesinde nihayet eve çıkıyor. Eve çıkıyor ama kendi ifadesiyle yine diyor ki, eve döndüğümde ben artık bambaşka bir Bennur'dum. Evden çıkarken ki benle eve dönen ben aynı ben değildi. Düşünün ki bir insan nerelere yetişebilir? Herhalde ortalama en az boyu hizasına ve boyunun biraz yukarısına yetişir değil mi? Ama kendisi tekerlekli sandalyeyle tekrar eve dönüş yapıyor ve diyor ki, artık elektrik prizlerine dahi yetişemiyordum. Elini kullanmakta zorlandığı dönemler oluyor. Hatta ve hatta kendisine oturamaz bile deniyor. Böylesi bir sıkıntıyla hastaneden evine dönüyor ve 2 yıl evinden çıkamıyor. 2 yılın sonunda 1998'de ilk kez dışarı çıktığımda hayata bakışı tabii çok daha farklı. 2000'li yıllarda bilgisayarım olmuştu diyor. Bu benim için büyük bir kapıydı, dışarıya açılan bir kapıydı. Aynı zamanda elime yaptırdığım bir aparatla bilgisayarı kullanmaya başlamıştım o aparatın yardımıyla ve hastalığımla ilgili araştırma yapıyordum diyor Bennur Karaburun. Ama bu araştırma öyle zor bir araştırma ki diyor ki normalde bir insanın hani klavye ya da bilgisayarın başına oturduğunda bir saatte, ortalama en fazla bir saatte yapabileceği bir araştırmayı ben elime taktığım o aparat, o cihaz yardımıyla düşünün ki ancak 6 saatte yapabiliyordum. Ama buna rağmen azmettim, araştırdım neler yapılabilir, hastalığımla ilgili durum nedir, ne gibi yurt içinde ve yurt dışında ne gibi gelişmeler var, nasıl bir tedavi süreci izleyebilirim derken kök hücre tedavisi üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor Bennur Karaburun ve Çin'e gitmeyi düşünüyor. Ama hayat bazen tevafuklarla dolu hakikaten. Çin'e gitmeyi düşündüğü ve orada almayı düşündüğü tedaviyi kendi yakınında buluyor. Birden bir vesileyle tanıştığı bir profesörün yine kök hücre ameliyatı yaptığını öğreniyor. Üstelik de Türkiye'de. Kendisiyle iletişim kuruyor ve 2006 yılında Bennur Karaburun kök hücre ameliyatı oluyor. Kök hücre ameliyatından sonra sırt kaslarım gelişti ve yıllar öncesinde çocukluğumdan beri yapmaya başladığım yüzme sporuna geri döndüm ki bu benim için büyük bir özgürlük alanıydı diyor. Belki küçücük bir havuzun içindesiniz ama özgürsünüz ve yapabildiğiniz bir eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Kendimi idare edecek kadar olumlu genişmenin varlığını hissederek yalnız başıma hareket etmenin güzelliğini işte o an bir kez daha yaşadım diyor Sayın Bennur Karaburun. Tabii bu arada pek çok sıkıntı çekmişler maddi manevi. Ailesi hep kendisine destek olmuş ama ardından babasının sağlık sorunları başlamış. Kalp rahatsızlığı, bel fıtığı ve benzeri hastalıklar neticesinde babası için de bir ameliyatlar silsilesi başlamış. İşte bu noktada Bennur Karaburun bir karar veriyor. Diyor ki nasıl ki onlar benim hastalığımda kaza ardından benim yaşadığım o süreçte benim yanımdaydılarsa maddi manevi, ben de onların yanında olmalıyım ve onlara destek olmalıyım. İşte bu karar onu seyyar satıcılık yapma fikrine götürüyor. Kendisine bir tezgah oluşturuyor. Bu tezgahta 6 yıl boyunca satış yapıyor. Hem kendi geçimini sağlıyor, hem ailesine destek oluyor, hem yapmış olduğu bu iş dolayısıyla yeni dostluklar, arkadaşlıklar kuruyor. Hem de aynı zamanda bir yanda o seyyar satıcılık yaptığı tezgahın başındayken ikinci üniversitesini okuyor. Düşünebiliyor musunuz? Birden hayatınız değişmiş, bir yöneticilik yaparken, üst düzeyde yöneticilik yaparken bir kurumda geçirdiğiniz kaza neticesinde boynunuz kırılıyor ve felç geçiriyorsunuz. Uzun süre hastaneden çıkamıyorsunuz, hatta eve geldiğinizde uzun süre evinizden çıkamıyorsunuz. Ama sonrasında hayat her halükarda devam ediyor. Bu gerçeğin farkına vardığınız andan itibaren her ne kadar oturarak da olsa, hani deyim yerindeyse, kendi ayaklarınız üzerinde durmaya başlıyorsunuz ve hatta kendi ailenize destek olacak süreci başlatıyorsunuz. 2009 ila 2015 yılları arasında 6 yıl boyunca seyyar satıcılık yapıyor ve bu esnada da aynı zamanda ikinci üniversitesini de bitiriyor. Peki nasıl milletvekili oldu? Aslında milletvekili oluş sürecini hazırlayan bir olay ve bu olayı yansıtan bir fotoğraf sayesinde oldu. Bir gün yine Bursa'da, kendisi Bursa'da yaşıyor, aynı zamanda Bursa milletvekili zaten Bennur Karaburun, tezgahını toplayıp evine dönmek üzereyken yağmur bastırıyor ama çok şiddetli bir yağmur başlıyor, sağanak yağmur başlıyor. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. O esnada yanına bir arkadaşı geliyor, bir genç geliyor, üniversiteli bir genç ve şemsiyesini Bennur Hanım'a tutuyor. Bennur Hanım'ı da tanıyan biri, Bennur Hanım ıslandığında kasılabilecek, yani kasları kasılıp o rahatsızlığı yaşayabilecek bir insan. Dolayısıyla üniversiteli o genç kendi şemsiyesini Bennur Hanım'a tutuyor. İşte bir oradan geçen bir muhabir bu kareyi fotoğraflaştırıyor, fotoğrafını çekiyor ve kendileri de tabii bu olayın farkında değil. Bu fotoğraf karesi "İnsanlık ölmedi" başlığıyla ertesi gün yerel ve ulusal birçok gazetede geniş yer buluyor. Hatta kendileri de ertesi gün bu olaydan haberdar oluyorlar. Ve derken bakın olaylar silsilesi nasıl gelişiyor. Bakanlar dahil hatta Cumhurbaşkanı dahil pek çok kişi bu olaydan haberdar oluyor ve kendisini ziyarete gidiyorlar. Kendisiyle mülakatlar yapılıyor derken kendisine milletvekili sürecini başlatan o yol açılmış oluyor. Ve şu an biz Bennur Karaburun'u AK Parti engelli milletvekili olarak tanıyoruz. Yine sırada farklı isimler var. Hakikaten kendi engelini aşmış, kendiyle barışık, çok özel isimler yine var listemizde. Bunlardan biri de Metin Şentürk. Metin Şentürk bir sanatçı olmasının akabinde aynı zamanda esprileriyle de tanıdığımız bir isim. Hatta çeşitli sinema ve dizilere bazen daimi oyuncu olarak, bazen konuk oyuncu olarak katılmış bir isim. Ama hazır sanattan sözü açmışken bir eser arası verelim. Yine her ne kadar biz engelli oluşuyla tanımasak da eserleriyle çok tanıdığımız, sevdiğimiz, bildiğimiz ve aynı zamanda bu dünyadan göç etmiş değerli bir isim. Sevgili Murat Göğebakan'dan bir güzel çalışma dinleyeceğiz. Ay Yüzlüm diyecek. Sonrasında Dünya Hali programında Türkiye'den meşhur engelliler konumuzla birlikteliğimize devam edeceğiz.
Hasreti borcu neredesin ay yüzlüm? Zaman hancı bulut yolcu, şimdi gitti en son yolcu. Bitmedi mi hasreti borcu, neredesin ay yüzlüm? Çeker günler sağlar, gözlerime yaşları dalar, hatıralar beni de ağlar, neredesin ay yüzlüm? Karakollar mı kuruldu, kelepçeler mi vuruldu? Bak bugün de akşam oldu, neredesin? Dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzü, kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzü, dön, neredeyse dön. Sensiz olmuyor, kan damlıyor gözlerimden kan. Gücün varsa gel, gel de sen de. Çünkü ben son nefes gibi titrek, çünkü ben çırılçıplak, çünkü ben sensizim, çünkü ben, çünkü ben. Gece çeker günler solar, gözlerime yaşları dalar, hatıralar beni de neredesin ay yüzlüm? Karakollar mı kuruldu, kelepçeler mi
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta Türkiye'den meşhur engelliler konusuna devam ediyoruz ve önümüzde hakikaten değerli, güzel isimler var. Hem onları tanıtıyoruz hem onların hayat hikayelerini şöyle bir kapı aralıyoruz ve onların hayata dair azimlerinden de, yaşama sevinçlerinden de kendi adımıza pay çıkarmaya örnek almaya çalışıyoruz. Sırada Metin Şentürk var demiştik. Metin Şentürk sanat dünyasında şarkılarıyla, icrasıyla önemli bir isim ama bir o kadar da esprileriyle tanınmış bir isim. Göze ve görmeye, engelliliğe dair söylenebilecek, yapılabilecek ne kadar espri varsa hepsini nükteleriyle dile getiren, paylaşan bir isim. Aynı zamanda Dünya Engelliler Vakfı'nın başkanlığını da yapmış bir isim. Dünya Engelliler Vakfı kelimelerin baş harflerini birleştirdiğinizde dev oluşuyor ki hakikaten burada da o önemli nükteyi görmek mümkün. Dev'in başkanlığını yapmış, Dünya Engelliler Vakfı'nın başkanlığını yapmış bir isim. Peki hayat hikayesine bir göz atalım. Kendisi ne zaman engelli oldu, engellilikle kesişti hayatı? 1966 yılında İstanbul Fatih'te doğuyor Metin Şentürk. Kosova'dan geçip İstanbul Fatih'e yerleşmiş 7 çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğu. Sonradan babası dahil ailesinden 6 kişi de çeşitli sebeplerle görmez oluyor. Bunun bir genetik durum olduğunu ifade ediyor Sayın Şentürk de. Aslında kör olarak doğmadıklarını, hepsinin sağlam olarak gören gözlerle hayata başladığını ama başlarına gelen ilk kazada görme yeteneklerini kaybettiklerini ifade ediyor ki bu da hakikaten ender görünen durumlardan biri. Yani herhangi bir kaza oluştuğunda ilk etkilenen organ gözleri oluyor ki Metin Şentürk'ün de engelli oluş süreci böyle yaşanıyor. Kendisi 3 yaşındayken bir düşme gerçekleşiyor. 3 yaşında bir çocukken düşüyor ve düşme neticesinde gözlerini yani görme yeteneğini kaybediyor. İstanbul İstinye Körler Okulu'nda 8 sene yatılı okuyarak eğitim alıyor. Hatta burada okuyuş hikayesini anlatırken de özellikle annesine dair takdirini dile getirmeden edemiyor Sayın Metin Şentürk. Diyor ki, annem aslında cahil bir kadın, okuma yazması bile yok ama bundan yıllar önce engeller için açılan bir okulu arayıp buluyor ve oraya yazdırmayı bilecek kadar akıllı davranıyor, beni oraya kaydediyor. Evet, Körler Okulu'nda 8 sene yatılı okuyarak eğitim alıyor. Ardından Büyükçekmece Lisesi'nde normal öğrencilerle birlikte okuyarak mezun oluyor ki hakikaten görmeyen bir insanın özellikle bundan 30-40 sene öncesinin şartlarını düşünürseniz kabartma kitaplar yok ya da çok nadir belki bulunuyor. Şu an engellilere sunulan imkanlar yok. 30-40 sene önce engelli olmayanlarla birlikte normal bir liseyi bitirmiş olması hakikaten büyük bir başarı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan 88 yılında mezun oluyor. Yani Metin Şentürk mektepli bir sanatçı bu yönüyle. Kendisi ilk albümünü yapıyor ama bu bir başarı getirmiyor. 4 yıl ara veriyor albüm yapımına. 4 yıl sonunda Bırakma Beni isimli çıkış yapan ve kendisini tanıtan o albümüyle hakikaten önemli bir çıkış yapıyor. Büyük bir başarıya imza atıyor ve adını, sesini duyurmuş oluyor bu albümüyle. Tabii ardından daha pek çok albüm çıkarıyor sanat dünyasında ama sadece sesiyle değil, az önce dedik esprileriyle de kendisini tanıtıyor. Bunun dışında pek çok dizide bazen kendisi olarak yani Metin Şentürk olarak, bazen daimi oyuncu olarak, bazen konuk oyuncu olarak yer alıyor. Bunun dışında katıldığı, oynadığı belki küçük karelerle sinema filmleri de var yine. Yani hem dizi hem sinema alanında da adından söz ettiren bir isim oluyor Metin Şentürk. Ama asıl bunun dışında adından bahsettirdiği yönleri, örneğin Dünya Görme Engelliler araba ile hız rekorunu kırması da yine önemli bir başarı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da sesini duyuruyor bu başarısıyla. Çünkü Guinness Rekorlar kitabına giriyor bu hız rekoruyla. Bunun dışında reklam yüzü olarak reklamlarda da yer alıyor. Ardından evliliği gerçekleşiyor. Zaman zaman yine bir iki kez, bir iki dönem milletvekili adaylığı oluyor ama milletvekilliğine dönüşmüyor, adaylık olarak kalıyor. Bunun dışında yine pek çok ilke imza atıyor, uçak kullanıyor, denize dalıyor, paraşütle uçuyor. Tabii diyeceksiniz ki hani bunların yapılıyor olması çok mu önemli? Evet, bir görme engelli olarak bunları yapıyorsa hakikaten dikkat çekiyor, önemli diye altını çizmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, pek çok isimden bahsettik gerek geçen hafta ve gerekse bu hafta. Türkiye'den meşhur engellilerden bahsetmeye çalıştık. Aslında bu isimler hepinizin bir şekilde duyduğu, bildiği, gördüğü, tanıdığı isimler. Ama biz engelli oluş süreçlerinden belki bahsettik. Hayat hikayelerinden küçük kesitler sunduk. Tüm bunları yaparken kendi payımıza alacağımız dersleri bir kenara not etmeye çalıştık. Yine bu isimler arasında Eşref Armağan gibi önemli, değerli bir isim de var. Bunu inşallah ayrı bir program konusu olarak sizlerle paylaşacağız. Sadece şunu söylemeden geçmek istemiyorum ki Eşref Armağan doğuştan görme engelli bir isim. Ama kendisi aynı zamanda gerek Türkiye'de ve gerekse dünya çapında meşhur bir ressam. Belki tam da bu noktada şu soruyu sormamız gerekiyor. Bir insan doğuştan görme engelli olup da, yani bir çiçeği hiç hayatında görmedi, renkleri görmedi, doğayı görmedi, kendi yüzünü görmedi, karşısındaki insanın yüzünü görmedi. Yani doğuştan görme engellisiniz ama dünya çapında meşhur olabilecek düzeyde bir ressam oluyorsunuz. Bir yandan biz bu soruyu düşünmeye devam edelim. Sonrasında da yine ilerleyen haftalarda Eşref Armağan'ı bir gün ayrıntılarıyla tanımaya çalışalım, tanıtmaya çalışalım sizlere de inşallah. Ama bu ismi de bu listede olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum ki Türkiye'den meşhur engelliler kimlerdi denildiğinde bu ismi de en azından isim olarak bugün söyleyelim. Ama sonrasını, devamını önümüzdeki haftalardaki birlikteliğimize bırakalım. Az önce de dediğim gibi bu isimlerden kendi payımıza alacağımız hisseler mutlaka her birimizin kendi heybesinde olacak. Bu hayat hikayelerinden hayata dair, azime dair, hayatın güzelliklerine dair çıkarabileceğimiz pek çok ders olacak ama biz şimdilik buraya bir noktalı virgül koyalım, devamını sizlere bırakalım. Bu haftada geldik birliktelimizin sonuna. Haftaya yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dünya Hali. (Gülüyor)